Ayrım 28.
Süvari alayları atılgan değildiler ve tören alanına alışkın olan atları çetin savaşlar için yetersiz kalıyordu. Bu konuda başıbozuk Kazak kuvvetleri daha iyiydi. Daha da kötüsü, Rus askerleri silah yönünden perişan durumdaydılar. Eski model çakmaklı tüfeklerinin menzili 200 yardaydı. Oysa müttefik askerlerinin tüfekleri 1000 yardaya kadar sonuç verecek şekilde ateş edebiliyordu. Böylece Rusya'nın uğradığı kayıplar çok daha ağır olmaktaydı. İşin en kötü yanı, yerine getirilecek görevin ne kadar büyük olduğu bilindiği zamanlarda bile Rus sistemi bir bütün olarak gerekeni yapmak için yeterli değildi. Ordu içindeki liderler zayıftı, kişisel rekabetlerin etkisi altındaydılar ve tutarlı bir yüksek strateji oluşturmayı hiçbir zaman beceremiyorlardı. Ordu bu yönüyle doğrudan çar yönetiminin genel yetersizliğini yansıtmaktaydı. Prusya ordusunda çok sayıda bulunan yetişmiş, eğitim görmüş orta rütbeli subaylar Rus ordusunda çok azdı. İnisiyatif tümüyle olumsuz karşılanan bir şeydi, şaşırtıcı bir biçimde. Ulusal çapta bir olağanüstü hal durumunda çağrılabilecek yedek sayısı da çok azdı. Çünkü toplu kısa dönem askerlik sisteminin benimsenmemesi, serfliğin de ortadan kalkması gibi bir durumu beraberinde getirecekti. Ordu içinde 2 ya da 3 yıllarını tamamlayanların artık serf olmayacakları ve her yıl erkek nüfustan ufak bir bölümünü uzun dönem askerliğe çağırmanın daha güvenli olduğu öne sürülüyordu. Bu sistemin bir sonucu olarak Rusya'nın uzun dönem ordusu içinde çok sayıda yaşı geçkin asker bulunuyordu. Bundan daha da tehlikeli olan bir sonuç, savaşın başında alel acele toplanan 400 bin kadar acemi askerin tamamen bilgisiz oluşuydu. Çünkü yetiştirme işini yapmak için yeterli sayıda subay yoktu ve bu kadar çok kimsenin serf işçi pazarından çekilmesi Rus ekonomisine zarar veriyordu. Son olarak da lojistik ve ekonomik alanda bir takım zayıflıklar vardı. Moskova'nın güneyinde demiryolu bulunmadığı için atların çektiği malzeme yüklü arabalar yüzlerce millik steplerden geçmek zorunda kalıyorlar. Bu stepler ise bahar zamanı buzlar eridiğinde ve güz yağmurları sırasında çamur deryasına dönüyordu. Üstelik arabaları çeken atların kendileri için de o kadar çok yem gerekiyordu ki bu yemler de başka yük beygirleriyle taşınıyordu ve benzeri. Çok büyük bir lojistik çaba orantısız bir biçimde ufak sonuçlar veriyordu. Müttefik askerleri ve takviye birlikleri Fransa ve İngiltere'den Kırım'a deniz yoluyla 3 haftada gönderilebiliyor. Oysa Moskova'dan yola çıkan askerlerin cepheye ulaşması kimi zaman 3 ay alabiliyordu. Daha da kaygı verici olan nokta Rus ordusunun araç gereç stoklarının erimesiydi. Savaşın başında 1 milyon silah stoklanmıştı 1855 sonunda. Elde kalan yalnızca 90 bindi. 1656 sahra topundan ancak 253'ü kullanıma hazırdı. Barut ve gülle stokları daha berbat durumdaydı. Savaş uzadıkça müttefiklerin üstünlüğü artarken İngilizlerin uyguladığı ablukada dışarıdan yeni silahlar alınmasını engelledi. Ancak ablukanın etkisi bununla da kalmıyordu. Abluka Rusya'nın dışarıya giden tahıl ve başka ihracat mallarının kara üzerinden Prusya'ya gidenler dışında akışını durdurdu ve Rus hükümetinin savaş giderlerini ağır bir borç yükü olmadan karşılayabilmesini imkansız hale getirdi. Barış zamanında bile devlet gelirlerinin 1/5'ünü tutan askeri harcamalar 1853'te yaklaşık 220 milyon ruble iken 1854 ve 1855 savaş yıllarında yaklaşık 500 milyon rubleye yükseldi. Korkunç açığı kısmen kapamak üzere Rus hazinesi Berlin ve Amsterdam'dan borç aldı. Ama bu kez de rublenin uluslararası değeri alt üst oldu. Hazine açığın geri kalanını kapamak üzere kağıt para basma yoluna gitti. Bu ise geniş çaplı fiyat enflasyonuna ve köylüler arasındaki huzursuzluğun artmasına yol açtı. Maliye Bakanlığı'nın gümüş karışımlı ruble oluşturmak ve tüm emre yazılı senetleri ki bunlar Napolyon Savaşı ve İran'a Türkiye'ye ve Polonyalı asilere karşı düzenlenen seferler sırasında sağlam maliyenin sonu olmuşlardı. Yasaklamak üzere daha önce yaptığı cesur girişimler, Kırım'daki savaş yüzünden tümüyle boşa gitmişti. Krallık Konseyi'ne 15 Ocak 1856'da yapılan uyarıya göre, eğer Rusya bu kısır mücadelede ısrar edecek olursa devlet iflasa uğrayacaktı. Büyük güçlerle yapılacak girişimler felaketten kurtulmanın tek yoluydu. Bütün bunlardan Kırım Savaşı'nın müttefikler için kolay geçtiği gibi bir anlam çıkarılmamalıdır. Onlar için de bu mücadele güçlükleri ve tatsız şokları beraberinde getirmişti. İşin ilginç yanı, en az etkilenen karma bir güç olmaktan ilk kez yarar sağlayan Fransa olmuştu. Rusya'ya göre sanayi ve ekonomi yönünden daha az geri, İngiltere'ye göre de daha az askerileşmemiş durumdaydı. General Saint Arnaud yönetiminde doğuya gönderilen silahlı kuvvetler donanım yönünden yeterli, Kuzey Afrika'daki harekat sayesinde eğilimleri tam ve deniz aşırı seferler konusunda da oldukça deneyimli durumdaydılar. Lojistik ve tıbbi destek sistemleri 19. yüzyıl ortalarında görev yapan herhangi bir yönetimin sağlayabileceği ölçüde yeterliydi. Fransız subayları ağır yükler taşıyan amatör İngiliz subayları karşısında haklı bir şaşkınlık göstermişlerdi. Rusya'ya gönderilen Fransız kuvvetleri açık bir farkla en büyük orduydu ve savaş sırasında önemli yarma harekatının çoğunu onlar gerçekleştirmişlerdi. O halde Fransız ulusu, bu savaş sırasında Napolyon'un mirasına bir ölçüde yeniden sahip çıkmıştı. Bununla birlikte savaşın son aşamalarına gelindiğinde Fransa sıkıntı belirtileri göstermeye başlıyordu. Zengin bir ülke olduğu halde hükümet hazır para için kredit mobiller ve öbür bankerlerden para bulmaya çalışan demir yolları müteahhitleri ve benzerleriyle rekabet etmek zorundaydı. Altın Kırım ve İstanbul'a akıyor, bu da ülke içindeki fiyatları yükseltiyordu. Tahıl ürününün düşük oluşu da işleri zorlaştırdı. Savaş kayıpları 100 bin tam olarak bilinmediği halde Fransızların bu mücadele konusundaki ilk hevesleri çabuk söndü. Enflasyon yüzünden çıkan halk isyanları, savaşın sırf İngilizlerin bencil ve hırslı amaçları yüzünden uzadığına ilişkin olarak yapılan ve Sivastopol'un düşmesiyle yaygınlaşan tartışmaya güç kazandırdı. O sırada 3. Napolyon da kavgaya son vermeye istekliydi. Rusya cezalandırılmış, Fransa'nın saygınlığı artmıştı. Paris'te toplanan büyük bir barış konferansından sonra daha da artacaktı. Karadeniz çevresindeki çatışmayı tırmandırmak suretiyle Almanya ve İtalya konularından fazla uzak kalmamak da gerekiyordu. Napolyon 1856 yılında Avrupa haritasını önemli ölçüde yeniden çizemeyecek ama Fransa'nın Waterloo'dan bu yana hiç olmadığı kadar pembe umutlara sahip olduğundan kuşku duymayacaktı. Avrupa Anlaşması'nda Kırım Savaşı'ndan sonra beliren çatlaklar da bu yanılgının bir 10 yıl daha sürmesine izin verecekti. Buna karşı İngilizler Kırım Savaşı'ndan hiç memnun olmamışlardı. Bir takım reform çabalarına rağmen ordu hala Wellington kalıbından çıkamamıştı. Ordu komutanı Reglan ise Yarımada Savaşı'nda gerçekten de Wellington'a askeri sekreterlik yapmıştı. Süvariler süvarilerin olabileceği kadar yeterliydi ama çoğu kez kötü kullanılıyorlardı. Bu yalnızca Balaklava'da olmamıştı. Sivastopol kuşatması sırasında ise kullanılmaları hemen hiç mümkün değildi. Gerçi askerler iyi dövüşen, ağır koşullara dayanıklı taş gibi adamlardı ama Kırım'ın yağmurunda ve kışında sıcak barınakların bulunmayışının korkunçluğu, ordunun ilkel düzeydeki tıp hizmetlerinin geniş çaplı dizanteri ve kolera salgınlarıyla baş etmeye yeterli olmayışı ve kara ulaşımındaki eksiklikler İngiliz ulusunu öfkelendiren gereksiz kayıplara ve aksiliklere yol açtı. Bundan daha da rahatsız edici olan nokta şuydu ki, İngiliz ordusu da Rus ordusu gibi esas olarak garnizon görevleri için yararlı, uzun dönemli bir kuvvet olduğundan kışın çağrılabilecek yetişmiş yedekleri bulunmuyordu. Ancak Ruslar en azından yüz binlerce acemi eri zorla askere alabilecek durumdayken, leseferci İngiltere bunu yapamıyor ve hükümeti Kırım'daki boşlukları doldurmak üzere yabancı paralı asker ilanları vermek gibi sıkıntılı bir durumda bırakıyordu. Gene de İngiliz ordusu, Fransız ordusunun yanında hep ikinci derecede bir ortak durumunda kalırken, donanmada akıllıca davranarak filolarını tahkimli limanlara çeken düşman karşısında Nelson'unkine benzer bir zafer kazanmak için gerçek bir fırsat bulamıyordu. Londra'daki Times'ın askeri yetersizlikler ile hasta ve yaralı askerlerin çektiklerine ilişkin ünlü açıklamaları üzerine, İngilizlerin hoşnutsuzluğunun nasıl patlama noktasına geldiğine burada ancak kısaca değinebiliriz. Bu durum yalnızca bir hükümet değişikliğine yol açmamış, savaş halindeki liberal bir devlet konumunun kendi içinde taşıdığı güçlüklerle ilgili ciddi bir tartışma da başlatmıştır. Bunun da ötesinde tüm bu olanlar şunu ortaya koymuştur ki, İngiltere'nin kendine özgü kuvvetli yanları olarak bilinen özellikler, yönetimin fazla müdahaleci olmayışı, imparatorluk ordusunun küçük tutulması, deniz gücüne fazlaca güven, kişisel özgürlüklere ve baskılardan uzak bir basına verilen önem, parlamentonun ve tek tek bakanların yetkileri, ülke önemli bir düşman karşısında mevsim ne olursa olsun süren yaygın bir askeri harekat yapma durumunda kalınca kolayca zayıflık haline dönüşüvermişti. İngilizlerin bu sınava verdikleri karşılık, Amerikalıların 20. yüzyıldaki savaşlara verdikleri karşılığa oldukça benzer bir biçimde, uzun yılların ihtimalini gidermek üzere silahlı kuvvetlere çok büyük miktarlarda ödenek ayırmak oldu. Savaşan tarafların askeri harcamalarını kabaca gösteren rakamlar savaşın nihai sonucunu açıklamak için gene çok yararlı olmaktadır. Bakınız tablo 11. Tablo 11. Güçlerin Kırım Savaşı sırasındaki askeri harcamaları. Milyon sterlin olarak. Rusya 1852 15.6, 1853 19.9, 1854 31.3, 1855 39.8, 1856 37.9. Fransa 1852 17.2, 1853 17.5, 1854 30.3, 1855 43.8, 1856 36.3. Britanya 1852 10.1, 1853 9.1, 1854 76.3, 1855 36.5, 1856 32.3. Türkiye 1852 2.8, 1853 yok, 1854 yok, 1855 3.0, 1856 yok. Sardunya 1852 1.4, 1853 1.4, 1854 1.4, 1855 2.2, 1856 2.5. Ancak İngiltere harekete geçtiği zaman bile gerekli olan güç araçlarını hemen yaratabilecek durumda değildi. Askeri harcamalar çok artabilir, yüzlerce buharlı tekne ısmarlanabilir, ülke dışına gönderilen kuvvetlerin 1855'e gelindiğinde çadır, battaniye ve cephane fazlası bulunabilir ve savaşan taraflardan biri olan Palmerston Rus İmparatorluğunu parçalama gereğini ileri sürebilirdi. Ama Fransa barışa yönelir, Avusturya'da tarafsız kalırsa İngiltere'nin küçük ordusunun yapabileceği fazla bir şey yoktu. İşte Sivastopol'ün düşmesini izleyen aylarda olan da tam buydu. İngiliz ulusu ve ekonomisi ancak çok daha askerileşmiş bir hale gelirse Rusya ile olan savaşı anlamlı bir biçimde tek başına sürdürebilirdi. Ama Kırım Seferi'nin yol açtığı stratejik, yapısal ve ekonomik zorluklarla zaten huzursuz olan lider politikacılar için bunun getireceği maliyet fazlasıyla yüksekti. O halde İngilizler bir yandan gerçek bir zafer şansı ellerinden alınmış gibi hissederlerken uzlaşmaya da istekliydiler. Tüm bunlar pek çok Avrupalıyı, Ruslar kadar Fransız ve Avusturyalıları, Londra'nın amaçları ve güvenirliği konusuyla kuşkuya düşürürken, İngiliz halkının da Avrupa'nın meselelerine karışmış olmaktan dolayı duyduğu öfkenin daha da artmasına yol açtı. Böylece Napolyon'un Fransa'sı 1856 Avrupa sahnesinin merkezine doğru ilerlerken, İngilizler de sürekli olarak kenara çekildiler. Bu eğilim Hindistan isyanı 1857, ve ülke içindeki reform hareketleriyle ancak yoğunluk kazandı. Kırım Savaşı İngilizleri sarsmışsa da bu sarsıntı Rus gücüne ve öz saygısına indirilen darbe yanında hiç kalıyordu. Tabii bir de 480 bin ölümün yol açtığı kayıplar vardı. Grand Duke Konstantin Nikolayevich açık bir ifadeyle artık kendimizi aldatamayız diyordu. Birinci sınıf güçlerden daha geri ve zayıfız. Üstelik yalnızca malzeme yönünden değil, manevi kaynaklarımız, özellikle de yönetim konuları bakımından geriyiz. Bu bilinç Rus devleti içindeki reformcuları geniş kapsamlı bir dizi radikal değişikliğe yöneltmiş, bunların en önemlisi de serfliğin kaldırılması olmuştur. Bunlara ek olarak demiryolu yapımı ve sanayileşme 2. Alexander zamanında babasının döneminde olduğundan çok daha büyük teşvik görmüştür. Kömür üretimi, demir ve çelik üretimi, geniş çaplı kamu hizmetleri ve çok daha büyük sanayi girişimleri, 1860'dan sonra daha çok görüldü. Rusya'nın ekonomik tarihini anlatan yayınlarda verilen istatistikler ilk bakışta yeterince dikkat çekicidirler. Ancak her zaman olduğu gibi perspektifte yapılan bir değişiklik kişinin değerlendirilmesini de etkilemektedir. Bu çağdaşlaşma hareketi yoksul, eğitimsiz köylülerin sayısında her yıl görülen çok büyük artışların önüne geçmek bir yana onlara ayak uydurabilir miydi? West Midlands'te, Ruhr'da, Silezya'da ve Pittsburgh'da bundan sonraki 20 yıl içinde görülen demir ve çelik üretimi ve imalat patlamalarına denk olabilir miydi? Ordu yeniden teşkilatlanmış bile olsa, Prusyalılar dünyaya göstermek üzere oldukları ve ulusal kuvvetin niteliksel unsurlarını, niceliksel unsurlarının bir kez daha önüne geçiren askeri devrime ayak uydurabilecek miydi? Bütün bu soruların cevapları ülkesinin 1815-1848 arası Avrupa'da işgal ettiği seçkin yerden önemli ölçüde aşağıya indiğini çok iyi gören bir Rus milliyetçisi için düş kırıcı olabilirdi. Birleşik Devletler ve İç Savaş. Daha önce de değinildiği gibi de Tocqueville'den bu yana global politikayı gözlemleyenler Rus İmparatorluğu'nun yükselişinin Birleşik Devletler'in yükselişine paralel gittiğini düşünmüşlerdir. Bu iki devlet arasında politik kültür ve yapılar açısından temel farklılıklar olduğunu kuşkusuz herkes kabul ediyordu. Ama dünya gücü açısından bakıldığında coğrafi büyüklükleri, açık ve sürekli değişen sınırları, hızla büyüyen nüfusları ve hemen hiç kullanılmamış kaynaklarıyla birbirlerine çok benzer görünüyorlardı. Bunların çoğu doğru olmakla birlikte 19. yüzyıl boyunca Birleşik Devletler ve Rusya arasında önemli ekonomik uyuşmazlık vardı ve bunlar ulusal güçleri üzerinde giderek artan bir etki yapacaklardı. Bunlardan ilki toplum nüfus açısındandı. Aradaki fark 1816 Rusya 51.2 milyon, Birleşik Devletler 8.5 milyon ile 1860 Rusya 76 milyon, Birleşik Devletler 31.4 milyon arası önemli ölçüde kapanmış olsa bile. Konumuzla daha yakından ilgili olan nokta nüfusların niteliğiydi. Rus nüfusu çok büyük ölçüde gelir ve üretimi düşük serflerden oluşurken, Amerikalılar çiftliklerinde ya da hızla gelişen kentlerinde genellikle zenci köleler ve sayıları hala oldukça kabarık olan Kızılderililer dışında, öbür ülkelere kıyasla yüksek bir yaşam ve verimlilik düzeyine sahip bulunuyorlardı. Ücretler daha 1800'de Batı Avrupa'dakilerden yaklaşık 1/3 oranında daha yüksekti ve bu üstünlük, yüzyıl boyunca korunacak belki de büyüyecekti. 1850'de Avrupalı göçmenlerin akın akın gelmelerine rağmen batıda toprak bulmanın kolaylığı ile sanayideki sürekli büyüme emekçi sayısını oldukça azaltmış, ücretleri de yükseltmişti. Bu ise imalatçıları emekten tasarruf sağlayan makinelere yatırım yapmaya zorladı. Ulusal verimlilik de böylece arttı. Genç Cumhuriyet'in Avrupa'daki güç mücadelelerinden soyutlanmış olması ve Monroe doktrininden çok, Krallık donanmasının eski dünyayı yeniden ayırmak için oluşturduğu Cordon Sanitaire, koruyucu kordon, çevirenin notu, yüzünden Birleşik Devletler'in ileriki dönemlerde sahip olacağı zenginliğe yönelecek tehdit yalnızca İngiltere'nin kendisinden gelecek demekti. Gene de 1776 ve 1812 yıllarının acı anılarına ve Kuzeybatı'daki sınır anlaşmazlıklarına rağmen bir İngiliz-Amerikan savaşının çıkması beklenir bir şey değildi. İngiltere'den Birleşik Devletler'e olan sermaye ve mamul mal akışı ve buna karşılık olarak Amerika'dan ham madde, özellikle de pamuk gelmesi, iki ekonomiyi daha sıkı bağlarla birbirine bağlamış ve Amerikan ekonomisinin büyümesine hız katmıştır. Stratejik yönden güvenlik içinde olan Birleşik Devletler böylelikle mali kaynaklarını geniş çaplı savunma harcamalarına ayırmak yerine kendi paralarını ve İngiltere'den gelen paraları muazzam ekonomik potansiyeli üzerinde yoğunlaştırma imkanını bulmuştur. Ne Kızılderililerle olan çatışma ne de Meksika ile 1846'da yapılan savaş böylesine verimli yatırımları önemli ölçüde yıpratıcı nitelikte olmamıştır. Tüm bunların bir sonucu olarak Birleşik Devletler 1861 Nisan'ında patlak veren iç savaştan önce bile ekonomik bir dev durumuna gelmişti. Ama Avrupa'ya olan uzaklığı, dış ticaret yerine iç gelişmelere ağırlık vermesi ve kırsal kesimin kaba saba niteliği bu gerçeği kısmen gizlemiştir. Dünya imalat verimi içindeki payı 1860 yılında Büyük Britanya'nınkinin epey gerisinde olmasına rağmen Almanya ve Rusya'yı hızla geçmiş ve Fransa'yı da arkada bırakma noktasına ulaşmıştı. 1860'ta Rusya'nın nüfusunun ancak %40'ına ulaşan Birleşik Devletler'in kent nüfusu Rusya'nınkinin iki katını aşıyordu. Rusya'nın 350 bin tonuna karşılık 830 bin ton demir üretiyordu. Modern yakıt kaynaklarından yaptığı enerji tüketimi 15 kat, demir yollarının mil uzunluğu ise 30 kat daha çoktu. İngiltere'ninkinden bile 3 kat fazlaydı. Buna karşı Amerika'nın düzenli ordusu yalnızca 26 bin kişiden oluşurken Rusya'nın 826 bin kişilik dev bir gücü vardı. Kıta büyüklüğündeki bu iki devletin ekonomik endeksleri ve askeri endeksleri arasındaki bu uyumsuzluk belki de hiçbir zaman bundan daha büyük olmamıştır. Bir yıl geçtikten sonra iç savaş Amerikalıların askeri amaçlar için ayırdıkları ulusal kaynak miktarını tabii ki değiştirmeye başlamıştı. Bu çatışmanın kaynakları ve sebepleri burada tartışılacak değildir. Ama her iki tarafın liderleri de sonuca ulaşana kadar dövüşmeye kararlı olduklarından ve her iki tarafta yüz binlerce asker sağlayacak durumda olduğundan mücadele uzayacağı benziyordu. Savaşı daha da böyle olacakmış gibi gösteren işe karışan uzaklıklardı. Cephe Virginia sahilinden Mississippi'ye, hatta daha da batıya doğru Missouri ve Arkansas'a uzanıyordu. Buraların büyük bir bölümü de orman, sıradağlar ve bataklık araziden oluşmaktaydı. Bunun gibi kuzeyin düşman limanlarına denizden uyguladığı abluka, Hamburg ve Cenova arası kadar uzun bir kıyı şeridinde devreye gezmeyi gerektiriyordu. Bir başka deyişle, güneyi ezmek olağanüstü bir lojistik ve askeri görevdi. Özellikle de silahlı kuvvetlerini en alt düzeyde tutmuş ve geniş çapta bir savaş deneyimi bulunmayan bir halk için. Ancak çatışmanın sürdüğü 4 yıl yıpratıcı olmuş ve korkunç kan dökülmüşse de birlik konfederasyonun 258 bin kaybına karşı 360 bin can kaybı veriyordu. Bunların yaklaşık 3'te 1'i savaşta, geri kalanı çoğunlukla hastalık yüzünden ölmüştür. 620 bin dolayında olan büyük toplam Amerika'nın 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı ve Kore Savaşı'nda toplu olarak verdiği kayıplardan daha fazlaydı. Ve bu kayıplara uğrayan nüfus da çok daha azdı. Birleşik Devletler'in kendi içinde saklı olan ulusal gücü değişime uğratmış, onu hiç olmazsa kısa bir süre için 1865 sonrasında seferberliğin bitimine kadar dünyanın en büyük askeri ulusuna dönüştürmüştür. Her iki tarafın silahlı kuvvetleri de işe amatör olarak başlayarak kendilerini toplu zorunlu askerliğe dayalı ordular haline getirmişler, modern yivli toplar ve hafif silahlar kullanmışlar, Kuzey Virginia kuşatmasında tükenip gitmişler ya da trenlerle batıdaki harekat alanlarına toplu olarak taşınmışlar, ordu karargahlarıyla telgraf iletişimi kurmuşlar ve seferber edilen bir savaş ekonomisinin kaynaklarını kullanmışlardır. Üstelik deniz savaşları sırasında zırhlı gemiler, döner taretler, eski tip torpido ve mayınlar ve hızlı seyreden silahla donatılmış buharlı ticaret gemileri ilk kez kullanılmıştır. Bu çatışma hem Kırım mücadelesinden hem de Prusya Birliği savaşlarından çok daha fazla olarak 20. yüzyıl çizgisinde ilk gerçek sanayileşmiş toplu savaş diye nitelendirilmeyi hak ettiğinden Kuzey'in neden kazançlı çıktığına işaret etmek yararlı olacaktır.